Ayrım 9.
Bu yüzden sakın ola ki Grönland'da kaybolurum diye korkmayın. Yine de kaybolursanız tek yapmanız gereken şey ayağa kalkmak. Ananas bu espriyi duysaydı donar kalırdı herhalde. Dönüş için gittiğimiz havaalanında tuzlu, soğuk ve kötü bir sebze çorbası içtim. Ne kadar ödedim dersiniz? Tam 6 dolar. Allah'tan hepimiz 2 saat önce burada bedava olarak ortaya konulmuş bir tabak lokmadan atıştırmıştık. Uçakta yanında oturan İsrailli genç ve arkadaşları aynı otelde 3 içkiye 183 dolar ödemişler. Beterinde beteri var. Yazgısı gökyüzüne yakışlı ülke. Irak ve tabii Saddam. Bulunduğu yer ve coğrafi özellikleri dolayısıyla tarih boyunca bir kültür merkezi olan eski Mezopotamya sınırları içindeki Irak'ın göğe nakışlı yazgısının yüzyıllar önce işlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Irak'ta geniş bir milletler mozaiği var. Türk, Türkmen, Kürt, Pers, Arap. Bu konuda Saddam'ın politikası gayet açık. Dinin, mezhebin, dilin, ırkın ne olursa olsun fark etmez. Sadece bana itaat et yeter. Bağdat, hatta bütün Irak Saddam Hüseyin ile bütünleşmiş. Her köşede bir resmi var. Sokaklarda, binalarda, hatta müzelerde bile. Saddam resimleri birbirinden farklı, yalnızca renkler ve teknik değişiyor. Ama ortak bir yanları var. Hepsi Saddam'a çok benziyor. Irak'ın her kentinde bir Saddam resimleri jürisi varmış ve bu jürinin onaylamadığı resimler asılamazmış. Saddam kısaltılmış adıyla Reis. Bu dev resimlerde çeşitli kompozisyonlar içinde görülebiliyor. Kiminde elinde bir Kur'an veya bir teraziyle İslam'a göre adalet dağıtan adil bir lider. Kiminde kucağında bir çocukla sevecen ve müşfik bir devlet başkanı. Kiminde askeri giysiler içinde elinde bir silahla yurtsever ve kahraman bir komutan. Kiminde ise Irak halkına sıcak bir şekilde gülümseyen sivil bir lider. Önüm, arkam, sağım, solum Saddam. İnsan nereye baksa Saddam'ı görüyor. Örneğin hem birazcık soluklanmak hem de bir bardak çay içmek için girdiğim bir kahvede daha içeri girer girmez çay ocağının üstünde bulunan ve elindeki sırmalı bardakla çay içen bir Saddam resmi karşıladı beni. Kerkük Kalesi'nde de ata binmiş bir Saddam resmi bulunuyor. Yüzlerce Saddam resmi arasında yaşayan Iraklılar herhalde rüyalarında aksakallı, nur yüzlü dede kılığında da Saddam'ı görüyorlardır diye düşünmeden edemiyorum. 1953 yılına kadar Tikrit Erkek Lisesi'nde okuyan Saddam'ın en başarılı olduğu ders tarihmiş. Benim de lise hayatım boyunca en sevdiğim ve başarılı olduğum ders tarihti. Benim tarih merakım hala sürüyor. Saddam'ınki ise tarih yazma merakına dönüşmüş. Ho amcanın Anka kuşu Vietnam Ho Chi Minh ile anılar. Vietnam denilince hep savaş ve sonuçta Amerikalıların yenilgisi akla gelir. Bir de Hollywood'un bir türlü vazgeçemediği çok sayıda Vietnam filmi. Amerika'nın Vietnam'a saldırması, iki eşit gücün savaşı gibi gösterilir. Bu tür filmlerde, örneğin Rambo'da, Viet Cong gerillalarının kahramanı, Amerikan askerlerine kahkahalar atarak yaptıkları işkenceler nedeniyle filmi izleyenlerin bir bölümü ne kadar acımasız yahu şu Vietnamlılar gibisinden çiğ bir düşünceye bir anlık da olsa kapılırlar. Ama güler yüzlü Vietnam halkının ilk savaşı değildir bu savaş. Sonuçta kendini dünyanın jandarması zanneden Amerika, savaşla ve hürriyet özlemiyle yoğrulmuş bir halkın esareti kabul edemeyeceğini de geç de olsa anladı. Gezdiğim ülkeler içinde savaşlarla bunca sarsılan bir ulusa, bunca direnişli insanlara sahip bir ülke daha görmedim dersem abartmış olmam. Diyebilirim ki bu uzun tarihsel çileyi ve direnci birkaç cümleyle anlatmakta güçlük çektim. Vietnam'ın acı dolu tarihi bana Alice Kent'in bir sözünü anımsattı. Birbirinizin karşısına çıplak çıkmak zorunda olsaydınız, birbirinizi gırtlaklamak daha zor gelirdi. Şu öldürücü üniformalar. Üniformalardan sıyrıldığında ne hisseder insan? Yanıtını Saigon'daki Divar Remners Müzeum'da, Savaş Kalıntıları Müzesi, buldum. Müzenin hemen gerisindeki camekanda 4 tane madalya duruyordu. Bu madalyalar bir zamanlar Vietnam'ı yerle bir eden Amerika Birleşik Devletleri ordusundan bir çavuşa, William Bravo'ya aitti. Bravo, 1999 yılında madalyalarını Vietnam hükümetine gönderirken bir özür mesajı eklemiş. Birleşik Vietnam halkına hatalıydım, üzgünüm. Kamboçya'da olağanüstü bir ören sahası, Angkor Wat. Bence dünyanın en ilginç ören sahası olan Kamboçya'nın Angkor Wat'ına diğer turistlerle birlikte 60 kişilik ATR-72 tipi bir uçakla ulaşıyoruz. Orada bizi çanta bekliyor. Bir gezi arkadaşım bana sürekli çanta bizi ne zaman pazara götürecek diye soruyor. Ben de neler oluyor, hangi çanta, hangi pazar, çanta bizi nasıl götürecek diye düşünüyorum. Meğer çanta bizim rehberin adıymış. Siam Reap Kemer dilinde yenilgiye uğrayan Siam demekmiş. Bugünkü Kamboçya ve Tayland iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyor. Ama 1993'ten beri Kamboçya, Tayland sınırında yaşayan Kızıl Khmer gerillalarını Tayland'ın beslediğini herkes biliyor. Bir önceki cümleyi bir daha okuyun lütfen. Size ülkemizde yaşanan bazı olayları hatırlatmadı mı? Nitekim buralarda da ilk dikkatimi çeken şey aşırı güvenlik önlemleri ve çok sayıda güvenlik görevlisi oldu. Tayland sınırından fazla uzakta değiliz. Siem Reap, Angkor'a göre 10 kilometre uzaklıkta. Yeşilin binbir çeşidiyle sarmalanmış, ortasından nehir geçen 80 bin nüfuslu şirin bir kasaba. İç savaştan önce Angkor Wat'ta yılda 1,5 milyon turist gelirmiş. Şimdi yani Kamboçya sınırları turistlere açıldıktan sonra ise bu sayı sadece 500 bin. Khmer Krallığı 15. yüzyılda Siam'ın saldırılarıyla zayıflar. Taylar önce Khmer'ın dillere destan su yollarını, barajlarını ele geçirip tarıma el koyarlar. Böylece kıtlık baş gösterir. Phnom Penh yeni başkent olurken 100 yıl süren savaş ve kıtlık sonucunda Angkor tamamen terk edilerek 400 yıl süreyle bir sessizliğe bürünür. Bu 400 yıl Angkor kentinin doğayla savaşına sahne olur. Ancak Angkor için hiç de olumlu sonuçlanacak bir savaş değildir bu. Orman büyüyerek 235 kilometre karelik bir alanı kaplayan antik kenti örter. Sonuçta Angkor kaybolur. Ağaçların kökleri, toprağa ve suya ulaşmak amacıyla mabetleri, dev heykelleri ortadan ikiye, hatta üçe böler. Bütün bunların sonucunda antik kentle orman iç içe geçerek büyüleyici bir manzara oluşturur. Postmodern şehir planlamacıları Angkor'u mutlaka ama mutlaka ziyaret etmelidir derim. Angkor Wat yani kent mabedi bir mabetler topluluğu ve gerçekten bir kent kadar geniş bir alana yayılıyor. Yapımında Mısır piramitlerinden daha çok taş kullanılmış ve taşların her santimetre karesi kabartmalarla işlenmiş, kısacası bu harika yeri görmek lazım. Sultan Kabus'un temiz ülkesi Umman. Umman demek gerçekten de Sultan Kabus demek. Sultanın annesinin Liz Taylor gibi alımlı ve hoş bir kadın olduğu söyleniyor. Sultan Kabus bin Said 27 yılda Arap Yarımadası'nın ikinci büyük ülkesi olan Umman'dan çok önemli projeleri imza atmış ve ülkesinin çevresini tamamen değiştirmiş. Hatta başkent Maskat Singapur'dan sonra dünyanın en temiz kenti seçilmiş. Ayrıca trafik derdi, ulaşım sorunu diye bir şey yok. Yollar da oldukça güzel. Ummanlılar gösterişten uzak, sade bir yaşam sürüyorlar. Üstelik dürüstlerdi. Pakistan'dan getirilen toprak, özel sulama kanalları ile beslenen ağaçları büyütmüş. Bazen bir taksi şoförü olarak, bazen de bir başka kimlikte halkın arasına karışıyormuş Sultan Kabus. Her yıl bir ay süren bu halkla buluşma gezilerinde köy köy dolaşıp halkı bizzat dinliyor, şikayetleri de hemen değerlendiriyormuş. Kertenkeleler için özel bir kitap hazırlatmış. Sultan Kabus evli değil, çocuğu da yok. Benim çocuğum çevre ve sağlık dermiş. Kendisini uzaktan gördüm. Keşke yaklaşıp elini öpebilseydim. Dilerim tüm devlet büyüklerine örnek olur. Alaska, Ahmak Severt'ın buz kutusu. Alaska hayatım boyunca düşlerimi süslemişti. Ne zaman şımarık insanlardan, sırf tüketen, düşünmeye ve üretmeye hiç vakit ayırmayan insanlardan uzaklaşmak, kaçmak istesem, vahşi doğanın ve sert iklimin hakim olduğu bir Eskimo köyüne gitip yerleşmek geçerdi içimden. Hep bir düştü bu benim için. Nihayet bu buz diyarındayım işte. Bu kez gezmeye geldim tabii ama hiç de belli olmaz. Bir bakarsınız en büyük düşümü tamamen gerçekleştirmeye de kalkabilirim. Şaka yapmıyorum ha. İyisi mi? daha fazla havaya girmeden kısa bir tarih turu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı William Seward, 7 milyon 200 bin dolar karşılığında Ruslardan satın almış, Amerikan halkının ağzı torba değil ki, büzesiniz. Buzlarla kaplı bir araziyi bunca para ödenmesine çok sinirlenmişler ve Alaska'ya ahmak Seward'ın buz kutusu demeye başlamışlar. Ama çok değil, birkaç yıl sonra tarlayı, tapuyu bırakıp kazmaya yüreği kapan soluğu Alaska'da almaya başlamış. Çünkü Alaska'da altın bulunmuş, arkadan da doğal gaz ve petrol. Eminim Seward da hayırlı yad etmeye başlamışlardır. Hemen her yerde, aynı sizin anlayacağınız, Paris'in yollarını genişleten belediye başkanı Husman, Paris halkı tarafından asılmıştı. Örnekler uzar gider. Biz en iyisi değişik ülkelerdeki kısa gezilerimizi anlatmayı sürdürelim. Esmeralda ve Avrupa'nın ufak ülkesi Slovenya. Orta Avrupa'nın küçük, sevimli ve büyüleyici doğal güzelliklere sahip yeni bir ülkesi Slovenya. Slovenya küçük ama tarih boyunca başına büyük şeyler geldiğini söylersem abartı olmaz. Slovenya'da pembe dizi kahramanı Esmeralda fırtınası esiyor. Bu hoş hanımla biz telefon kartları üzerindeki resmi sayesinde tanıştık. Acaba Slovenya'nın başbakanı mı diye sordu. Kızım, meğer Esmeralda dizisini yayınladığı saatlerde bir dönem bizde Dallas serisinde olduğu gibi hayat duruyormuş bu ufak ülkede. Tüm Sloven kızları onu takdir ediyorlarmış. Bugüne kadar Slovenya hastanelerinde doğan 500 kıza Esmeralda ismi verilmiş. Evet, sanki sorunuzu duyuyorum. Dizinin konusu nedir? Belki ülkemizde de gösterilmiştir. Kör bir kız Esmeralda. Sonra anden gözleri açılıyor ve çok zengin bir iş adamıyla evleniyor. Meğer babası. Burada durayım. Konusu size biraz çağrışım yapmadı mı? Esmeralda, Slovenya'ya ziyarete geldiği havaalanında tam 100 bin kişi tarafından karşılanmış. Tüm hayat durmuş. Tabii bu şirin Avrupa ülkesinde. Ama daha ilginç bir bilgiyi de aktarmak istiyorum size. Başkent Ljubljana'nın belediye başkanı Esmeralda'yı karşılamaya gitmedi diye yeni seçimlerde kazanma şansı kalmamış. Costa Rica Fahri Konsolosumuz Adenauer ailesi evinde ikram unutuyor. Costa Rica, Orta Amerika'nın emekliler cenneti. En istikrarlı ülkesi, hem politik hem de ekonomik açıdan en güvenilir devleti. Etkin volkanlar, egzotik hayvanlar ve güzel plajların ülkesi. Evet, bu ufak ülkenin başkenti San Jose'de bir akşam Türkiye Cumhuriyeti Fahri Konsolosumuz Alman iş adamı Michael Adenauer Wein bizi evine davet ediyor. Fakat 40 dakika gecikiyor ve bizi otelimizin lobisinde bekletiyor. Kendisi eski Alman Cumhurbaşkanı Konrad Adenauer'ın torunu. Ev başkentte oldukça uzak ama mükemmel bir malikane, sanki bir Dallas çiftliği. Geniş bir arazi üzerine kurulmuş. Eşi Honduraslı, ikisi de Kolombiya Üniversitesi mezunu. Hatta eşinin babası da Honduras Fahri Konsolosuymuş. Nedense bizim gibi saygın misafirlere, şaka, bu zengin ve soylu aile içkinin yanında bir çerez bile ikram etmeyi unuttular. Oysa ki bizler oraya büyük beklentilerle ve aç olarak gelmiştik. Şişe ağacı, Baobab ve Madagaskar adası. Kızılada, Madagaskar'dayız. Ülkenin en büyük sorunu nüfusun hızla artması. Nüfus planlaması yok ve nüfus bir çığ gibi artıyor. Adada yetişkin kadın başına ortalama 6,5 çocuk düşüyor. Ülkenin doğurganlık oranının bir dünya rekoruna doğru gittiği kesin. Kentlerdeki bu yoğun nüfustan dolayı yaşanan çevre sorunları ve kirlilik ise ülkenin ikinci büyük sorunu. Ertesi sabah herkes sıcak, yorgunu, Madagaskar'ın Baobab ağaçlarını görmek için Morondava'daki Krindi Mill Parkı'na gidiyoruz. Halkın şişe ağaç, tepe taklak ağaç ya da fil ağacı gibi isimler taktı. Baobab ağacı yerlilerce Tanrı'nın yarattığı ilk ağaç olarak bilindiğinden dolayı kutsal kabul ediliyor. Belki de bu yüzden bu ağaçlar 2-3 hatta 5 bin yıl yaşamışlar. Bize 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel anımsattı bu ağaçlar. Mabafal kabilesi üyeleri mezarlarının yakınına Baobab dikilmesi gerektiğine inanıyorlar. Andon San Grant Didilere Baobab'ların en uzun boylusu ve en az bulunan türü. Eğer Mart ayında Morondova'yı ziyaret ederseniz bembeyaz çiçeklerini görebilirsiniz. Baobab kelimesinin Arapçada çok tohumlu meyve anlamına geldiğini de eklemek istiyorum. Madagaskar'a özgü sözünü belki de en fazla hak eden bu olağanüstü ağaçların şeytan veya benzeri yaratıklarca topraktan sökülüp kökleri gökyüzüne gelecek şekilde ters çevrildiği bile söylenmiş. Baobablar gövdeleri lifli ve süngersi bir yapıda ve su ile dolu olduğu için ateşe karşı dayanıklı oluyorlar. Bu yüzden pirinç tarlası açmak amacıyla ormanlar yakıldığında diğer tüm bitkiler yok olurken bu dev ağaçlar ayakta kalabiliyorlar. Evet, yedi canlı baobab ağaçlarını çift ayak üzerinde zıplayan beyaz lemurları, sarı çizgili güzel kaplumbağaları, ataya sevgi ve saygının canlı örnekleri, feyitleri de geride bırakıp bu güzel ve büyük adadan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Huzursuz ve terk edilmiş Haiti. Dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de her şey sokakta satılıyor. Öğle saatleri şehrin üzerine çöken tam sesleri başkentin sakinlerini heyecana sürüklüyor. Yarı kendinden geçmiş ellerinde rom şişeleri, dini sembollerin bulunduğu flamaları, bayrakları, boyunlarında bellerini sarkıtılmış tambo denilen davullarıyla bir Afrika şehrini anımsatıyor Port-au-Prince. Öğle yemeğini başkentin ünlü otelinde sadece bir tabaktan oluşan bir yemekle geçiştiriyoruz. Otel Holofson yöneticisi tanınmış müzisyen Richard Morse sayesinde birçok ünlüyü konuk etmiş. Graham Greene, The Communist adlı eserinde Ofson Oteli'nin havuzundan bahsetmiş. Ünlü aktör Richard Burton da otelde bir süre kalmış. Sık sık Amerika'da konserler veren ve bir eşcinselin hukuk mücadelesini anlatan Pidelpi filminin müziğinde yapan Richard Morse son CD'sinin iç kabak yazısında 1994 yılının Port-au-Prince'ini bakın nasıl anlatıyor. Ordu memlekette terör estiriyordu ve insanlar geceleri evlerinde öldürülüyordu. Fakat perşembe geceleri Hofson'un oteli, yabancı gazeteciler, CNN ajanları, askerler, güzel Haitili kadınlar, fotoğrafçılar, yazarlar, rejisörler ve müzisyenleri ev sahipliği yapıyordu. Sanki bu otelde her perşembe gecesi ateşkes ilan edilmişti. Sonuçta 20 bin uluslararası asker Haiti'yi ayak bastı ve böylece çatışma durdu. İşte biz bu sihri çalışmasını bu şartlarda gerçekleştirdik. Şehir turuna devam ediyoruz. Bu arada şoför gece gördüğümüz rüyamızı bilmek istiyor. Meğer her rüyanın bir numarası varmış. Ve bu çıkan numaraya göre loto oynanırmış. Rüyalarımızı anlattık ama bizim bu rüyaların numarası yokmuş. Nedense Türkiye rüyası Haiti standartlarına uymuyor olmalı. İyi niyetli güzel insanların ülkesi Haiti'nin Fahri Konsolosu olmam için yapılan teklife evet dedim. Bir yıldır sonucu bekliyorum. Işığın ortasında yeni bir cennet, Komor Adaları. Evet, 350 milyon yıl öncesinin keskin dişli balığı Selekant'ın. Belki de halen denizlerin çok derinlerinde bulunduğu dertli Komor Adaları. Tahta barakalarda yaşayıp yalın ayak dolaşarak bir günde ancak bir balık ve bir avuç pirinç yiyecek kadar yoksul Komor halkı. Ama büyük evlilik düğününde gelini bir kuyumcu dükkanını dolduracak miktarda altınla donatan ve 20 yılda biriktirdiği parasını bir düğün için birkaç günde harcayan da onlar. Üstelik bu beyaz entarlı halk güçlü okyanus ve sivrisineklerden korunabilmek için yüzlerini volkanik külden bir güzellik maskesiyle sıvıyor. Ve son gün. Kardeşi Turizm Bakanı olan Kemsi Sadaf'ın Komor'u zengin olarak hayal ettiği Riya adlı içli şarkısını dinliyorum yol boyunca ve içimden keşke diyorum. Sabah basın toplantısında Komor Adaları hakkında izlenimlerimi anlatıyorum. Bana hep aynı soru soruluyor. Devlet Başkanımız Muhammed Taki'ye Türkiye'de ne yaptınız ki? Ülkenizden döner dönmez ölüverdi. Elbette bu sorunun yanıtını benim vermem çok güç. Özel bir dünya sunuyor ufkunuza bu adalar. Komor Adaları. Değişik ve gizemliler. Üstelik o kadar çok keşfedilecek yönü var ki. Gezimizin son durağı olan havaalanına geldiğimizde benim de içimden Flav'in randevuna nazire olabilecek bir şarkı mırıldanmak geliyor. Fakir bir şairim ama yüreğim zengin. Acanım ben yağmurdan, yaştan değil aşkımdan sırılsıklımım. Kilimanjaro, beyaz aydınlık. Yüzyıllarca köle ticaretinin temel malzemesini oluşturduktan sonra batılı sömürgeci güçlerin pazarlık konusu olan 120 farklı kabileden gelen 120 farklı dil konuşan, bir o kadar da farklı inanç ve kültür birikiminin sahibi Türkiye'den daha da büyük bir ülkedeyiz. Beyaz aydınlık anlamına gelen Kilimanjaro tam karşımızda. Ama biz onu göremiyoruz. Yalnızca orada olduğunu biliyoruz. Neden mi? Çünkü çok yoğun bir sis var. Zamanında İngiltere'nin ünlü kraliçesi Victoria bir incelik göstererek bu dağı Alman prensi William Kaiser'a armağan etmiş. Evet, inanılacak gibi değil ama gerçekten armağan etmiş. Ufacık bir armağan. İşte bu armağan bugün Tanzanya sınırları içinde. İstanbul'da Pera Palace'ın ünlü konuklar arasında yer alan Ernest Hemingway, Kilimanjaro'nun Karları adlı eserinde bakın nasıl anlatıyor bu dağı. Kilimanjaro 6500 metre yükseklikte karlı bir dağdır. Afrika'nın en yüksek dağıdır derler. Batı doruğuna yerliler Nijanigay yani Allah'ın evi adını vermişler. Tepeye yakın bir yerde kurumuş ve donmuş bir Pars iskeleti vardır. Bu kadar yüksek yerde Pars ne arıyormuş? Kimse akıl erdiremiyor. Eski bir sultanlık, Zanzibar. Amine, sana geldi gitme sırası. Seni seçti ölüm. Bir gonca gülün soluşu gibi, henüz bağrındayken. Senin için cennete götüren ışık olsun dualarım. Bağlıyor ikimizi, hiçbir şeyin çözemeyeceği aşkımız. Bu kez Zanzibar yolunda, Tanzanyalı büyük şair Şaban Refik'in Amine adlı şiirini okuyorum. Burkuyor yüreğimi bu dizeler. Sevgilisini kaybeden aşığın acısını ta içimde hissediyorum. Zaten acı bu ülkenin her şeyine sinmiş. Özellikle de tarihine. Dolayısıyla şairlerin de acı yüklü şiirler yazması çok doğal geliyor bana. Evet, Zanzibar'dayız. Okuyan grubunun AIDS'ten ölen ünlü solisti Freddie Mercury'nin adasında. Birçok gezginin hayalindeki Zanzibar'da. Arap tüccarların köle ticaretini yürüttüğü Zanzibar'da. Başkent Taşşehir'de bu insanlık dışı olayı resmeden bir de heykel yapmışlar. Köle meydanının ortasındaki ağaca zincirlenen bu şanssız insanların dayanıklılığını anlatmak için bir de kırbaçlıyorlarmış üstelik. Fazla bağırmayan ve dayanan kölelerin satış şansı da çok yüksekmiş. Bu anlaşılmaz ticaret yapanlar da maalesef Müslüman Araplar. Zaire'nin bugünkü adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu. Gezi programımıza göre ziyaret edeceğimiz ilk ülke olan Zaire, daha sonra can güvenliğinin olmaması nedeniyle programdan çıkarıldı. Yol boyunca konuştuğumuz yetkililerden edindiğimiz bilgilerde de bunu doğruluyordu. Yine de aklımızda Zaire'de kalmıştı doğrusu. Kongo'nun başkenti, Brazzaville'deyiz. Zaire'nin başkenti, Kinshasa, sanki tatlı tatlı bize el sallıyordu. Sonunda 15 dakika ötemizdeki bu kenti görme kararını oy birliğiyle aldık. Zaire Büyükelçiliğinden bu ülke için vize alma macerası tam bir komediydi. 3 saatimizi harcayarak ve pazarlık ederek 30'ar dolara inen ücretlerimizi ödeyerek vizeyi kopardık sonunda.